Baş kaldıran insan, Albert Camus.
Ayrım 5.
Bu yeni dil Epikuros'un, Lucretius'un çağdaşlarının duyarlılığında yavaş yavaş biçimlenmeye başlayan bir kişisel tanrı kavramı göz önüne alınmadan anlaşılamaz. Başkaldırı kişisel tanrıdan kişisel olarak hesap sorabilir. O egemenliğini sürdürmeye başlar başlamaz başkaldırı en azgın kararlılığıyla dikilir, kesin hayırı çıkarır ağzından. Bugün yaşadığımız biçimiyle başkaldırının tarihi, Prometheus'un öğrencilerinden çok Kabil'in çocuklarının başkaldırısıdır. Bu bakımdan her şeyden önce Tevrat hız verecektir başkaldırıcı güce. Buna karşılık Pascal gibi başkaldırmış Us yolunu tamamlayınca İbrahim'in, İshak'ın ve Yakub'un tanrısına boyun eğmek gerekecektir. En çok kuşkuyu duyan ruh en büyük yazgıcılığa sarılacaktır. Bu açıdan Tanrı'nın görünüşünü yumuşatmasıyla, onunla insan arasına bir aracı koymasıyla, İncil dünyanın bütün kabillerini önceden yanıtlama çabası olarak görülebilir. İsa, başlıca iki sorunu, baş kaldırmışların da sorunları olan kötülük ve ölüm sorunlarını çözmeye gelmiştir. Çözümü, bunları önce kendi üzerine almak olmuştur. İnsan Tanrı da acı çeker, sabırla. Acı çektiğine, öldüğüne göre, kötülüğün ve ölümün suçu tümüyle onun sırtına yüklenemez artık. İnsanlık tarihinde Golgota gecesinin bunca önem taşıması, Tanrı bu karanlıklarda geleneksel ayrıcalıklarını açıkça bırakarak ölüm bunalımını, İşin içinde umutsuzluk da olmak üzere sonuna dek yaşadığı içindir. Lama Sabaktani ve can çekişen İsa'nın korkunç kuşkusu böyle açıklanır. Kuşku umutla desteklenseydi can çekişme hafiflerdi. Tanrı'nın bir insan olması için umudunu kesmesi gerekir. Ellen, Hristiyan işbirliğinin ürünü olan tanrısal felsefe, Yahudi düşüncesine tepki olarak 200 yıl boyunca bu eğilimi iyice belirlemeye çalışmıştır. Örneğin, Valentin'in ne çok şefaatçi düşlediği bilinir. Ama bu doğa ötesi şenliğin ölümsüz güçleri, Ellenlerin ara gerçeklerinin oynadığı rolü oynar. Düşkün insanla amansız tanrı arasında bir baş başalığın saçmalığını azaltma eleğini güderler. Özellikle Marsyon'un acımasız ve savaşçı ikinci tanrısının işidir bu. Bu yarı tanrı sınırlı dünyayı ve ölümü yaratmıştır. Yaratışını cinsel geri duruşla yok edinceye dek yalnızlığa kapanıp yatsımamız gerekirken bir yandan da ona lanet etmemiz gerekir. Demek ki mağrur ve baş kaldırmış bir yalnızlık söz konusudur. Ne var ki Marsyon üstün tanrıyı daha da yüceltmek için bir aşağı tanrıya yöneltir baş kaldırıyı. Tanrısal felsefe Ellen kaynaklarıyla uzlaşmazlığa düşmemekle Hristiyanlıktan Yahudi katılımını silmeye çalışır. Bu anlayış her türlü başkaldırıya kanıt sağladığı ölçüde Agustin suçluluktan da sakınmak istemiştir. Örneğin Basilides'e göre din kurbanları hatta İsa acı çektikleri için günah işlemişlerdir. Garip ama acıdaki haksızlığı kaldırma eleğini güden bir düşünce. Din filozofları en güçlü ve saymaca yargılamanın yerini insana bütün şansları bırakan yetişime yani bir Ellen kavramına vermek istemişlerdir. Ellen düşüncesinin Hristiyan evrenini erişilir kılmak ve Ellenciliğin kötülüklerin en kötüsü saydığı bir baş kaldırının nedenlerini ortadan kaldırma yolundaki çeşitli ve ateşli çabalarını çok iyi belirtir. Ama kilise bu çabayı suçlamış, suçlamakla da baş kaldırmışları çoğaltmıştır. Kabil'in ırkı yüzyıllar boyunca utkularını çoğalttığı ölçüde Tevrat Tanrısı'nın umulmadık bir başarıya erdiği söylenebilir. Küfürcüler çeliştiri olarak Hristiyanlığın tarih sahnesinden kovmak istediği kıskanç Tanrı'yı yeniden canlandırırlar. Büyük gözüpekliklerinden biri de İsa'nın tarihini çarmıhın tepesinde ve can çekişmesinden önceki acı çığlıkta durdurarak onu da kendi yanlarına çekmek olmuştur. Böylelikle başkaldırmışların tasarladığı evrene daha çok uyan, amansız bir kin tanrısı görünüşü sürdürülmüş oluyordu. Dostoyevski'ye, Nietzsche'ye dek başkaldırı yalnızca acımasız ve aklına eseni yapan bir tanrıya hiçbir inandırıcı neden olmadan Habil'in kurban edilmesini Kabil'inkine yeğe tutan, böylelikle de ilk cinayete yol açan tanrıya yönelir. Dostoyevski düşte, Nietzsche ise gerçekte başkaldırmış düşüncenin alanını ölçüsüzce genişletecekler. Sevgi tanrısından da hesap soracaklardır. Nietzsche, tanrıyı çağdaşlarının ruhunda ölmüş sayacaktır. Bundan sonra öncü Stirner gibi yüzyılın düşüncesinde aktöre görünüşleri altında oynanan tanrı görüntüsüne saldıracaktır. Ama onlara gelininceye dek, örneğin inançsız düşünce İsa'nın tarihini yatsımak ve yatsımalarında bile korkunç tanrı geleneğini sürdürmekle yetinmiştir. Buna karşılık Batı Hristiyan kaldığı sürece kutsal kitaplar yeryüzüyle gökyüzü arasında aracılık etmiştir. Başkaldırının her yalnız çığlığına karşılık olarak en büyük acının görüntüsü sunuluyordu. Bu acıyı İsa da çektiğine hem de isteyerek çektiğine göre hiçbir acı haksız değildi artık, her sızı gerekliydi. Bir anlamda Hristiyanlığın acı sezgisi ve insan yüreği konusundaki haklı karamsarlığı, genelleşmiş adaletsizliğin insan için adalet kadar doğrucu oluşundandır. Suçsuzluğun uzun ve evrensel acısını suçsuz bir tanrının kurbanlığı haklı çıkarabilirdi ancak. Gökyüzünden yeryüzüne dek her şey acıya terk edilmişse garip bir mutluluk umudu var demektir. Ama Hristiyanlık şanlı evresini bitirip de usun eleştirisiyle karşı karşıya gelince acı gene insanların payı oldu. Haksızlığa uğrayan İsa, İbrahim'in tanrısına bağlananların herkesin gözü önünde işkence ettikleri fazladan bir suçsuzdan başka bir şey değildi artık. Efendiyi kölelerden ayıran uçurum yeniden derinleşir ve kıskanç bir tanrının kapalı yüzü karşısında başkaldırı haykırır durur. İnançsız düşünür ve yazarlar alışılmış önlemlerle aktöreye ve İsa'nın tanrısallığına saldırarak hazırlamışlardır bu yeni kopmayı. Bu olağanüstü şaşkınlar dünyasını Caldot'un evreni oldukça güzel canlandırır. Alayları önceleri bıyık altından bir gülüştür ama sonunda Molière'in Don Juan'ıyla göğe dek yükselir. 18. yüzyıl sonunun aynı zamanda hem devrimci hem de din düşmanı çalkantılarını hazırlayan iki yüzyıl süresince inançsız düşüncenin bütün çabası İsa'yı bir suçsuz ya da bir bön yapmak, böylelikle soğulu ya da gülünç yanlarıyla onu insanlar dünyasına katmak olacaktır. Düşman göğe karşı yapılacak büyük saldırı için alan hazır duruma getirilecektir böylece. Saltık yatsıma. Tarihsel bakımdan ilk tutarlı saldırı Seyd'in saldırısıdır. Seyd, Papar Messi, Voltaire'e dek inançsız düşüncenin bütün kanıtlarını tek ve kocaman bir savaş aracında bir araya getirir. Yatsıması da söylemek bile fazla en aşırı yatsımadır. Başkaldırının saltık hayrını alır yalnızca. 27 yıllık bir tutukluk, uzlaşıcı bir us oluşturmaz kuşkusuz. Böylesine uzun bir kapalı kalma, uşaklar ya da katiller doğurur. Bazı bazı aynı kişide her ikisini birden doğurduğu da olur. Ruh zindanda boyun eğiş aktöresi olmayacak bir aktöre kuracak ölçüde güçlüyse bir buyuruculuk aktöresi kurar çoğu zaman. Her türlü yalnızlık aktöresi gücü varsayar. Bu bakımdan toplumun amansız bir davranışıyla karşılaşıp da ona amansızca karşılık verdiği ölçüde örnek bir kişidir Seyd. Kim güzel çığlıklarına ve çağdaşlarımızın ölçüsüz övgülerine karşın ikinci derecede bir yazardır. Bugün Seyd, büyük bir saflıkla, yazımla hiçbir ilgisi bulunmayan nedenler dolayısıyla hayranlık uyandırmaktadır. Zincire vurulmuş bir filozof, bir de saltık başkaldırının ilk kuramcısı diye göklere çıkarıyorlar onu. Gerçekten öyle olabilirdi. Hapishanelerin içinde düş sınırsızdır. Gerçek hiçbir şeyi dizginlemez. Zincire vurulmuş us, esin alanında kazandığını açık görüşlülük alanında yitirir. Seyd yalnız bir mantığı tanımıştır, duyguların mantığını. Bir felsefe kurmamış, bir ezilmişin olağanüstü düşünü izlemiştir. Ne var ki bu düşte bir tür ön bili vardır. O azgın özgürlük isteği kölelik ülkesine götürmüştür Seyd'i. Bundan böyle yasaklanmış bir yaşama duyduğu büyük susuzluk, taşkınlıktan taşkınlığa evrensel bir yıkma düşünde yatışmıştır. Hiç değilse bu konuda Seyd bizim çağdaşımızdır. Şimdi onu birbirini kovalayan yatsımaları içinde izleyelim. Bir yazın adamı. Seyd tanrısız mıdır? Hapse girmeden önce... Seyd tanrısız mıdır? Hapse girmesinden önce Dialogue on the Proletary and Moribond'da öyle söyler. Söylediğine inanılır da ama daha sonra kutsala saldırma taşkınlığı karşısında duralar insan. En acımasız kişilerinden biri Saint-Front, Tanrı'yı hiç de yatsımaz. Kötülük sever bir yarı tanrı kuramını geliştirip uygun sonuçları çıkarmakla yetinir. Saint-Front, Seyd değildir derler. değildir kuşkusuz. Bir roman kahramanı kendisini yaratmış olan romancı değildir hiçbir zaman. Bununla birlikte romancının aynı zamanda bütün kahramanları olması olasılığı da vardır. Seyd'in bütün tanrısızları, Tanrı'nın varlığının onu aldırmazlığı, kötülüğü ya da acımasızlığı demek olacağı gibi açık bir nedenle yokluğunu bir ilke olarak benimserler. Seyd'in en büyük yapıtı Tanrı budalalığının, Tanrı kininin kanıtlanışıyla biter. Suçsuz Justin fırtınada koşarken Johnny Norsoy, Justin'e göksel yıldırımdan kurtulacak olursa dine döneceğine yemin eder. Yıldırım Justin'i hançerler. Norsoy yengin çıkar. İnsan cinayeti Tanrı cinayetine karşılık vermeyi sürdürür böylece. Böylece Pascal'ın bahisine karşı inançsız bir bahis belirir. Öyleyse Seyd'in Tanrı konusundaki düşüncesi en azından insanı ezen ve yoksayan bir cani Tanrı düşüncesidir. Seyd'e göre dinler tarihinde öldürmenin bir Tanrı ayrıcalığı olduğu yeterince görülür. İnsan ne diye erdemli olacaktır öyleyse? Tutsağın ilk davranışı en uç sonucu atlamaktır. Tanrı insanı öldürüyor ve yoksuyorsa insanın da benzerlerini yoksamasını, öldürmesini hiçbir şey yasaklayamaz. Bu öfkeli meydan okuma 1782 yılının diyalogunda gördüğümüz sakin yoksamaya hiç mi hiç benzemez. Hiçbir şey benim değil, hiçbir şey benden değil diye haykıran, sonra da hayır, hayır, ister erdem olsun, ister günah, mezarda hepsi birbirine karışır diye kesip atan kişi ne sakin ne de mutludur. Tanrı düşüncesi onun bağışlayamayacağı tek kusurudur insanın. Bağışlama sözcüğü bile bu işkence öğretmeninin ağzında çok tuhaf kaçar. Ama umutsuz dünya görüşüyle tutsaklık koşuğunun tümden yalanlayamadığı bir düşünceden dolayı kendi kendini de bağışlamaz. Bundan böyle bir çifte başkaldırı yön verecektir Seyd'in uslamlamasına. Dünyanın düzenine ve kendi kendine karşı başkaldırı. Bu iki başkaldırı bir ezilmişin altüst olmuş yüreğinden başka her yerde çelişkin olduğundan Seyd'in uslamlaması mantık ışığında ya da acıma çabası içinde incelenmesine göre her zaman ya kuşkulu ya yasal bir uslamlama olarak kalır. Tanrı insanı ve aktöresini yoksadığına göre o da yoksayacaktır bunları. Ama bu arada şimdiye dek kendisine güvence ve suç ortağı olan Tanrı'yı da yok sayacaktır. Ne adına mı? İnsanlara beslenen kinin bir hapishanenin duvarları arasında yaşattığı kişinin en güçlü içgüdüsü, cinsel içgüdü adına. Nedir bu içgüdü? Bir yandan doğanın çığlığının ta kendisi, bir yandan yok olmak pahasına da olsa insanlara tam olarak sahip olmayı gerektiren kör atılım. Seyd Tanrı'yı doğa adına yatsıyacak, çağının düşünsel verileri özdekçi kalıplar biçiminde sağlar bunu ona. Doğayı bir yıkma gücü durumuna getirecektir. Doğa cinselliktir onun için. Mantığı onu biricik efendisi arzunun ölçüsüz gücü olan yasasız bir evrene götürür. Ateşli ülkesi burasıdır. En güzel haykırışlarını burada bulur. Bir tek arzumuz karşısında yeryüzünün bütün insanları nedir ki? Seyd'in kahramanlarının doğanın cinayet gereksinimi içinde bulunduğunu, yaratmak için yok etmek gerektiğini, öyleyse insan kendi kendini yok eder etmez, yaratmasına yardım etmek gerektiğini kanıtlamak için başvurdukları uzun uslamlamalar, her şeyi havaya uçuracak bir patlama istemesine yol açacak ölçüde haksızca sıkıştırılmış, tutsak Seyd'in saltık özgürlüğüne temel olma ereğini güder yalnız. Bu konuda çağının karşısındadır. İlkelerin özgürlüğü değil, içgüdülerin özgürlüğüdür onun isteği. Seyd, bilge bir devrimcinin zemin aracılığıyla bize taslağını sunduğu bir evrensel cumhuriyet düşü de kurmuştu kuşkusuz. Böylece devinimi hızlanıp da sınırlara sığmaz olduğu ölçüde bütün dünyanın kurtuluş olan başkaldırının yönlerinden birini gösterir bize. Ama benliğinde her şey yalanlar bu saygılı düşü. İnsan türünün dostu değildir. İnsan severlerden nefret eder. Bazı bazı sözünü ettiği eşitlik de matematik bir kavramdır. İnsan dediğimiz nesnelerin eş değerliliği, kurbanların aşağılık eşitliği. Arzusunu son noktasına dek götüren kişi her şeye üstün gelmelidir. Gerçek tamamlanışını kinde bulur. Seyd'in cumhuriyetinin ilkesi özgürlük değil, haz düşkünlüğüdür. Adaletin gerçek bir varlığı yoktur diye yazar bu garip demokrat. Bütün tutkuların tanrısıdır o. Bu bakımdan Filozofi du Boudoir Dolmans okuduğu ve Fransızlar cumhuriyetçi olmak istiyorsanız ufak bir çaba daha gösterin gibi tuhaf bir ad taşıyan ünlü taşlama son derece aydınlatıcıdır. Pierre Klosowski önemli belirtmekte haklıdır. Bu taşlama devrimcilere cumhuriyetlerinin tanrısal hak taşıyan kralın öldürülmesine dayandığını ve 21 Ocak 1793'te Tanrı'yı giyotinden geçirmekle cinayeti yasaklamayı da kötü içgüdüleri bastırmayı da her zaman için yasakladıklarını kanıtlar. Krallık kendisiyle birlikte yasaları temellendiren Tanrı düşüncesini de ayakta tutuyordu. Cumhuriyet ise kendi başına ayakta durmaktadır. Cumhuriyette yaşama biçimi buyruklarla sınırlanmamalıdır. Gene de Klosowski'nin görüşünün, yani Seyd'in derin bir kutsala saldırı duygusu içinde bulunması ve bu neredeyse dindarca tiksintinin onu belirttiği sonuçlara götürmüş olmasının doğruluğu oldukça su götürür. Sonuçlara önceden varmış ve çağının hükümetinden istediği tam bir yaşayış serbestliğini haklı çıkaracak kanıtı, sonradan ayrımsamış olması çok daha akla yakın. Tutkuların mantığı uslamlamanın geleneksel düzenini tersine çevirir. Sonucu öncüllerin önüne getirir. Bunu anlamak için Seyd'in bu yapıtta kara çalmayı, hırsızlığı ve öldürmeyi haklı çıkarmasına, yeni yurtta hoş görülmelerini istemesine yardım eden hayranlık verici yanıtlamaca silsilesini gözden geçirmek yeter. Yine de en çok o zaman derindir düşüncesi. Erdemli özgürlüğün gösterişli birliğini çağında bir eşi daha bulunmayan bir açık görüşlülükle yatsır. Özgürlük hele tutuklunun düşüyse sınırlara katlanamaz. Ya cinayettir ya da özgürlük olmaktan çıkar. Seyd bu temel noktada hiçbir zaman değişmemiştir. Yalnız çelişkiler öğütlemiş olan bu adam ancak idam cezasında bir tutarlılık bulur. Hem de en saltık tutarlılığı. İnce işkencelerin ustasıdır. Cinsel cinayet kuramcısıdır. Yasal cinayete hiçbir zaman katlanamamıştır.
Ayrım sonu.